Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
12. Madde kullanımıyla ilişkili bozukluklar. Çeviri: Yardımcı Doçent Doktor Ayşegül Durak Batıgün. Alkol kötüye kullanımı ve bağımlılığı. Alkol kötüye kullanımının yaygınlığı, bozukluğun gidişi, alkol bağımlılığının bedeli, alkolün kısa süreli etkileri, uzamış alkol kötüye kullanımının uzun süreli etkileri. Nikotin ve sigara içme. Sigara içmenin yaygınlığı ve sağlık açısından sonuçları. Pasif içiciliğin sonuçları. Marihuana. Marihuana'nın kullanımının yaygınlığı, marihuana'nın etkileri. Yatıştırıcılar ve uyarıcılar. Yatıştırıcılar, sedatifler, uyarıcılar, stimulanlar. LSD ve diğer halüsinojenler. Halüsinojenlerin etkileri. Madde kötüye kullanımı ve bağımlılığın etiyolojisi. Sosyokültürel değişkenler, psikolojik değişkenler, biyolojik değişkenler. Alkol kötüye kullanımı ve bağımlılığının tedavisi. Problemi kabullenme, geleneksel hastane tedavisi, biyolojik tedaviler, atsız alkolikler, çift terapisi, bilişsel ve davranışçı tedaviler, alkol kötüye kullanımı tedavisinde klinik değerlendirmeler. Yasa dışı madde kullanımı için terapi. Biyolojik tedaviler, psikolojik tedaviler. Sigara içmenin tedavisi. Psikolojik tedaviler, biyolojik tedaviler, yinelenmeyi önleme. Madde kötüye kullanımının önlenmesi. Özet. Anahtar sözcükler. Şizofreni, pozitif belirtiler, konuşmada düzensizlik, düşünce bozukluğu, enkoherans, konuşmada dağınıklık, konuşmada gevşeklik, düşüncenin rayından çıkması, sanrılar, varsanılar, negatif belirtiler, istek ve enerji azalması, avolüsyon, düşünce ve konuşma fakirliği, alogi, haz alamama, anhedoni, duygusal küntlük, katatonik hareketsizlik, mum esnekliği, vaksi flexibility, uygunsuz duygulanım erken bunama, dementia praecox, şizofreninin reaktif süreç boyutu, sanısal bozukluk, dezorganize şizofreni, katatonik şizofreni, paranoid şizofreni, büyüklenme sanrıları, sanrısal kıskançlık, etkilenme fikirleri, referans fikirleri, sanrısal, paranoid bozukluk, kötülük görme, persekütyon sanrıları, ayrışmamış şizofreni, rezidüel, kalıntı şizofreni, etiketleme kuramı, dopamin aktivitesi kuramı, sosyojenik hipotez, sosyal ayaklama kuramı, şizofrenojik anne, ikili çıkmaz kuramı, yüksek duygu dışa vurumu, prefrontal lobotomi, antipsikotik ilaçlar. Ailesi onu bir alkol kliniğine yatmaya ikna ettiğinde Alice 54 yaşındaydı. İçkiliyken yatak odasının merdivenlerinden kötü bir şekilde düşmüş ve bu olay işlerin kötü gittiğini sonunda kabul etmesine yol açmıştı. Birkaç yıldan beri içki içmesi kontrolden çıkmıştı. Güne içkiyle başlıyor, bütün öğleden sonra içmeye devam ediyor ve akşamüstü tamamen sarhoş oluyordu. Öğleden sonra olanları ise nadiren hatırlıyordu. Gençliğinden beri düzenli olarak içiyordu ancak gündüzleri nadiren içerdi ve asla sarhoş olmazdı. 2 yıl önce kocasının bir araba kazasında aniden ölümü, içki içme miktarının artmasına yol açmış ve 6 ay içinde ciddi bir alkol kötüye kullanımı örüntüsü içine girmişti. Evden dışarı çıkmak istemiyordu ve ailesiyle ve arkadaşlarıyla olan sosyal etkileşimlerini kesmişti. ailesinin içki içmesini azaltma yönündeki çabaları büyük kızgınlıklara yol açıyordu. Tarih öncesi zamandan beri insanoğlu acıyı dindirmek ve bilinç durumunu değiştirmek umuduyla çeşitli maddeler kullanmışlardır. Hemen hemen bütün toplumlar merkezi sinir sistemini etkileyerek fiziksel ve zihinsel acıyı hafifleten ya da aşırı neşeye yol açan maddeler bulmuşlardır. Bu maddeler genellikle vücuda zararlı olmalarına rağmen ilk etkilerinin haz verici olması madde kötüye kullanımı tablosunun gelişmesinde temel teşkil etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri bir madde kültürüdür. Amerikalılar sabah kalktıklarında kahve ve çay ve gün boyunca uyanık kalabilmek, sigara ve hafif içkiler, gevşeyebilmek, alkol ve ağrılarını giderebilmek, aspirin için sürekli madde kullanırlar. Bu tür birçok maddenin kolayca elde edilebilir ve sıklıkla kullanılıyor olması bu bölümün temel konusunu oluşturmaktadır. Tablo 12.1'de hem yasal hem de yasal olmayan bazı maddelerin kullanım sıklıkları ile ilgili son veriler görülmektedir. Bu rakamlar kötüye kullanımın sıklığını yansıtmamakta fakat Amerika Birleşik Devletleri'ne ilişkin kabaca bir fikir vermektedir. Tablo 12.1. Geçen ay içerisinde 1995 madde kullandığını belirten Amerikalıların yüzdesi. Madde alkol kullanım yüzdesi 52.2. Sigara 28.8. Marijuana 4.7. Kokain 0.7. Halüsinojen 0.7. İnhalan 0.4. Krak 0.2. Eroin 0.1. Maddelerin patolojik kullanımı iki kategori içerisinde incelenmektedir. Madde kötüye kullanımı ve madde bağımlılığı. Bunların her ikisi de DSM-4 içerisinde temel bir kategori olan madde ile ilişkili bozukluklar kategorisini oluştururlar. Madde bağımlılığı. DSM-4'te aşağıdaki ölçütlerden en az 3'ünün var olması şeklinde tanımlanmıştır. A. Aynı etkiyi elde etmek için maddenin daha yüksek dozlarda kullanımı veya B. Aynı dozda alınıyorsa etkisinin giderek azalması şeklinde kişinin tolerans geliştirmesi. Kişi madde alımını kestiği ya da azalttığı zaman yoksunluk belirtileri, olumsuz fiziksel ve psikolojik etkiler gelişir. Kişi ayrıca maddeyi yoksunluk belirtilerini önlemek ya da azaltmak amacıyla da kullanabilir. Kişi maddeyi amaçladığından daha uzun süre ya da daha fazla miktarlarda kullanır. Kişi maddeyi aşırı kullandığının farkına varır, azaltmayı dener ama başaramaz. Kişi zamanının çoğunu maddeyi bulmak ya da maddenin etkilerinden kurtulmak için harcar. Fiziksel ya da psikolojik sorunlara neden olduğu veya bu sorunların daha da kötüleşmesine yol açtığı halde madde kullanımı devam eder. Parantez içinde örneğin sigaranın kanser ve kalp damar hastalıkları riskini arttırdığının bilinmesine rağmen sigara içmeye devam etmek. Kişi bazı aktivitelerini iş, eğlence, sosyal madde kullanımı nedeniyle bırakır ya da sıklığını azaltır. Eğer tolerans veya yoksunluk belirtileri varsa madde bağımlılığı tanısı fizyolojik bağımlılık olsa da olmasa da konulabilir. Madde kötüye kullanımı tanısı için maddenin birçok kere kullanılmasına bağlı olarak aşağıdakilerden birinin bulunması gerekmektedir. Örneğin işe gitmeme ya da çocuklarını ihmal etme gibi temel sorumluluklarını yerine getirmeme. Kullandığı maddenin etkisi altındayken iş makinesi veya otomobil kullanma gibi faaliyetlerle tehlikelere maruz kalma. Davranış taşkınlıkları veya trafik ihlallerinden tutuklanma gibi yasal sorunlar, eşle kavga gibi süre gelen sosyal ve kişiler arası problemler. DSM-4'ün madde ile ilişkili bozukluklar bölümünde birkaç bozukluk yer almaktadır. Madde zehirlenmesi, entoksikasyonu, tanısı, madde merkezi sinir sistemini etkilediğinde ve uyumsuz bilişsel ve davranışsal etkiler ortaya çıktığında konur. Eğer madde bağımlılığı olan bir kişi bu durumu reddediyor, aynı zamanda da yoksunluk yaşıyorsa, bu kişi hem madde bağımlılığı hem de madde yoksunluğu tanısı alır. Madde yoksunluğu tanısına verilebilecek bir örnek, delirium tremens, DTS olarak bilinen alkol yoksunluğu deliriumudur. Ayrıca ilaçlar bunama ve diğer eksen 1 bozukluklarının belirtilerine de yol açabilirler. Bu temel bilgilerden sonra şimdi alkolizm, nikotin ve sigara içme, marijuana, yatıştırıcılar, sedatifler ve uyarıcılar, stimulanlar gibi madde ile ilişkili temel bozukluklara genel olarak bakacağız. Bu esnada da madde kötüye kullanımı ve bağımlılığının etiyolojisine değinecek ve bu ciddi bozukluklar için uygulanan terapiler ile konuyu sorgulandıracağız. Alkol kötüye kullanımı ve bağımlılığı. Alkolik terimi birçok insana tanıdık gelmesine rağmen henüz kesin bir tanımı yoktur. Bu terim, kötüye kullanan bir koca veya çalışma arkadaşı, gün boyunca saklı gizli içen bir kadın ya da erkeğe kadar uzanır. Tüm bu imajlar bir tanım sağlamazlar. DSM-4 alkol bağımlılığı ve alkol kötüye kullanımını birbirinden ayırmaktadır. Bu ayrım araştırma literatüründe her zaman yapılmamaktadır. Kötüye kullanım terimi genellikle alkolün aşırı bir biçimde ve zararlı kullanımını ifade etmektedir. Alkol bağımlılığı tolerans veya yoksunluk tepkilerini kapsar. Erken yaşlarda içmeye başlayan bir kişi, 30'lu veya 40'lı yaşlarda ilk yoksunluk belirtilerini geliştirmeye başlar. Kronik bir içicinin aldığı alkol birdenbire kesilirse bunun sonuçları dramatik olabilir. Çünkü kişinin bedeni maddeye alışmıştır. Hasta sıklıkla kaygılı, depresif, halsiz, huzursuzdur ve uyuyamaz. Özellikle parmak kaslarında, yüzde, göz kapaklarında, dudaklarında ve dilde kasılmalar görülebilir ve nabızda, kan basıncında, ateşte yükselme olabilir. Birkaç yıl boyunca yoğun bir biçimde içen kişilerde kandaki alkol oranı aniden düşerse nispeten az sayıda da olsa delirium tremens, DTS görülebilir. Hoş olmayan ve çok canlı yaratıklar, yılanlar, hamam böcekleri, örümcekler ve benzeri duvarda ya da kişinin üzerinde sürünebilir veya bütün odayı doldurabilir. Bu halüsinasyonlar sonucunda uyumu bozulan ve korkuya kapılan kişi bu yaratıkları üzerinden atmak için vücudunu tırmalayabilir veya bu fantastik hayvanların istilasından kaçmak için odada bir köşeye büzülüp oturabilir. Yaşanan bu delirium ve fizyolojik kriz alkole bağımlı olmaktan kaynaklanan alkol yoksunluğu sonucu oluşur. Toleransın artması daha yoğun ve sürekli içmeye neden olur. Alkolü kötüye kullanan bazı kişiler bir günde 1 litreyi aşan bourbon içebilir ve hiçbir sarhoşluk belirtisi göstermeyebilirler. Parantez içinde Mello ve Mendelsohn 1970. Dahası bazı insanların kanındaki alkol düzeyi yoğun bir biçimde içmelerine rağmen vücutları maddeye uyum sağladığı ve bu maddeyi mükemmel bir biçimde işleyebildiği için düşüktür. Bununla beraber alkolü metabolize edecek olan karaciğer enzimlerindeki değişme tolerans için çok küçük miktarlardadır ve günümüzde pek çok araştırmacı bu durumla merkezi sinir sisteminin ilişkisi olduğunu öne sürmektedir. İncelenen alanlardan hiçbiri eşit bir şekilde kanıt ortaya koymamıştır. Ama bazı araştırmalar GABA reseptörlerinin sayısında ya da duyarlılıklarındaki değişmelerin tolerans geliştirmeyle bağlantılı olabileceğini önermektedir. Alkol bağımlısı olan kişilerin içme örüntüsü bu durumun kontrol dışı olduğunu gösterir. Günlük olarak içme ihtiyacı hissederler ve günün belirli zamanlarında içmeyi kısıtlamak veya tamamen kesmek için sürekli çaba harcamalarına rağmen başaramazlar. Ara sıra olan aşırı içme durumları 2, 3 veya daha fazla gün boyunca sürekli sarhoş olmak durumuna ulaşabilir. Bir sarhoşluk nöbeti sırasında kendilerini kaybedebilirler. Alkole olan şiddetli ihtiyaçları o denli artabilir ki içilecek türden olmayan alkollü maddeleri bile örneğin saç toniği içebilirler. Bu türden içme davranışları kuşkusuz aile veya arkadaşlar ile kavgalar, tartışmalar, bazen de sarhoşluk dönemlerinde şiddet içeren davranışlar, iş kaybı, tutuklanma ve trafik kazaları gibi sosyal ve iş hayatına ilişkin sıkıntılara yol açabilir. Alkolü kötüye kullanan kişilerin bu türden deneyimleri maddenin sosyal ve iş hayatına ilişkin olumsuz etkileridir. Fakat böyle bir durumda tolerans, yoksunluk gelişmez veya bağımlı kişi de maddenin kötüye kullanımının kompulsif, zorlantılı bir biçimde devam ettiği görülür. Alkol kötüye kullanımı veya bağımlılığı sıklıkla aynı zamanda birden fazla maddenin kullanımı ya da kötüye kullanımı anlamına gelen çoklu madde kötüye kullanımının bir parçasıdır. Nikotin bağımlılığı özellikle yoğun içme durumlarıyla yakından bağlantılıdır. Bir kokteyl salonuna baktığımızda bu durumu rahatlıkla gözleyebiliriz. Parantez içinde burada kesinlikle kokteyllere katılan herkesin alkolik olduğunu söylemek istemiyoruz. Çoklu madde kötüye kullanımı bazı maddelerin birlikte alındıkları takdirde karşılıklı etki yaratmaları nedeniyle ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Yani her bir maddenin etkisi bir araya geldiğinde özellikle güçlü bir reaksiyon üretebilir. Örneğin alkol ve barbituratlar karıştırıldığında kasten veya kaza ile intihar anlamına gelir. Alkol uyuşturucu etki için ihtiyaç duyulan doz miktarını azaltması nedeniyle eroinden ölümlerde de rol oynar. Alkol kötüye kullanımının yaygınlığı. İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda alkol tüketimi Birleşik Devletler'de ve pek çok diğer ülkede arttı. 1970'te Birleşik Devletler nüfusunun %68'i içiyordu ve %9'unda ise problem düzeyindeydi. Parantez içinde Kedi 1983. 1985 yılında nüfusun %86'sı alkol tükettiğini belirtiyor ve %12'si ayda 20 veya daha fazla gün alkol kullandıklarını söylüyorlardı. Parantez içinde National Institute of Drug Abuse, NIDA, 1988. Problem düzeyindeki içme 1980'lerin sonlarında azalmaya başladı. Birleşik Devletler'de yapılan epidemiyolojik çalışmada DSM ölçütlerine göre tanımlanan alkol bağımlılığının yaygınlık oranı erkekler için %20'den, kadınlar için ise %8'den daha fazladır. Parantez içinde Kessler ve arkadaşları 1994. Alkol kötüye kullanımının yaygınlığı yaş ilerledikçe düşmektedir. Bunun nedeni hem uzun süre alkol kullananların erken yaşta ölmesi hem de ileri yaşlarda olan kişilerin alkolden uzak durabilme konusunda daha başarılı olabilmeleridir. Parantez içinde Valiant 1990. Genç kadınlarda görülen problem yaratacak düzeyde içme oranı aynı yaşlardaki erkeklere yaklaşmaktadır. Beyazlar ve Latinler arasındaki alkol kötüye kullanımı ve bağımlılığı oranı 18 ile 29 yaş arasında en üst düzeydedir. Afrika kökenli Amerikalılarda ise en yüksek oran 30 ila 44 yaşlar arasındadır. Alkol kötüye kullanımı bazı yerli Amerikan kabilelerinde olağandır ve ölümlerin %40'ı bu nedenle olur. Parantez içinde Yetman 1994. Problem yaratacak düzeyde içme, antisosyal kişilik bozukluğu, mani, diğer madde kullanımı, şizofreni ve panik bozukluk gibi hastalıklarla eş zamanlı görülür. Parantez içinde Robbins ve arkadaşları 1988. Alkol kullanımı özellikle üniversite çağındaki gençler arasında sık görülür. Ulusal çapta yapılmış bir tanıma çalışmasında bir seferde erkekler için 5 kadeh, kadınlar için 4 kadeh içki içme olarak tanımlanan aşırı içme davranışının erkeklerin %50'sinde, kadınların ise %40'ında görüldüğü saptanmıştır. Paradisinde Westler 1994. Bozukluğun gidişi. Alkol kötüye kullanan kişilerin yaşamlarına bakıldığında hep aşağı doğru giden bir süreç göze çarpar. Adsız alkoliklere üye 2000 kişi üzerinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir tarama çalışmasında Jelinek 1952, alkolü kötüye kullanan erkeklerin sosyal içici olarak başlamaktan sadece içki içmek için yaşama noktasına kadar ulaşan 4 aşamadan geçtiklerini belirtmektedir. Her ne kadar Jelinek'in tanımı çok sayıda atıf aldıysa da daha sonra elde edilen bilgiler her zaman bu görüşü destekler nitelikte değildir. Alkol bağımlısı kişilerin geçmişlerine bakıldığında alkol kötüye kullanımından alkol bağımlılığına doğru bir süreç izledikleri görülür. Parantez içinde Langen, Boucher ve Chang 1985. Fakat veriler bazı içicilerin bazı dönemlerde yoğun bir şekilde içtiklerini, daha sonra ise hiç içmediklerini ya da daha az içtikleri bir dönem yaşadıklarını, yani dalgalı bir içme örüntüsü içinde olduklarını göstermektedir. Parantez içinde Valiant 1996. Dahası alkolün bu şekilde uyumsuz kullanım örüntüsü Jelinek'in belirttiğinden daha değişkendir. Maddenin yoğun kullanımı hafta sonları azalabilir veya birkaç hafta devam eden aşırı ve sürekli içmelerin arasına hiç içilmeyen uzun aralar serpiştirilebilir. Parantez içinde Robbins ve arkadaşları 1988. Alkol kötüye kullanımının tek bir örüntüsü yoktur. Bulgular Jelinek'in raporunun kadınlara uygulanamayacağını göstermektedir. Alkol ile ilgili güçlükler genellikle kadınlarda, erkeklere göre daha geç yaşlarda başlar ve sıklıkla Alice vakasında olduğu gibi eşin ölümü veya ciddi bir aile krizi gibi stresli bir yaşam olayı sonrasında başlar. Yoğun içmenin başlaması ile alkol kötüye kullanımı arasındaki zaman aralığı kadınlarda erkeklere göre daha kısadır. Parantez içinde Mezzik ve arkadaşları 1994. Problem yaratacak düzeyde içki içen kadınlar erkeklere göre daha kararlı bir içici olmaya ve yalnız içmeye eğilimlidirler. Bununla birlikte tıkanırcasına içme, binge drinking daha az görülür. Parantez içinde Hill 1980, Wallin 1980. Alkol bağımlılığının bedeli. Problem yaratacak düzeyde içki içen pek çok kişi profesyonel bir yardım almasa da alkolü kötüye kullanan kişiler ruh hastalıkları hastaneleri ve genel hastanelerde yüksek oranlarda bulunurlar. Problem yaratacak düzeyde içen kişilerin sağlık servislerini kullanma oranı içmeyen kişilerden 4 kat daha fazladır ve bu kişilerin tıbbi giderleri diğer kişilerden 2 kat daha yüksektir. Daha önce de belirttiğimiz gibi alkolü kötüye kullanan kişiler arasındaki intihar oranı genel nüfustan daha yüksektir. Alkol bütün intiharların 1/3'ünde rol oynayan bir etkendir. Dahası her yıl ana yollarda meydana gelen ölümlerin yarısının alkol nedeniyle olduğu tahmin edilmektedir. Kaliforniya'da yapılan bir çalışma ölen sürücülerin %70'inin kanında alkol bulunduğunu göstermektedir. Parantez içinde Sittinson ve Debeckey 1992. Alkol uçak kazalarında, endüstri kazalarında ve ev kazalarında bir faktör olabilmektedir. Alkol aynı zamanda adli problemler doğurur. Birleşik Devletler'de tutuklanan kişilerin 1/3'ü umumi yerlerde sarhoşluktan dolayı tutuklanmaktadır. Adam öldürme de alkol ile bağlantılı bir suçtur. Cinayetlerin yarısından çoğunun alkolün etkisi altındayken işlendiğine inanılır. Tecavüzler, saldırılar ve aile içi şiddet de alkol ile bağlantılı suçlar arasında sayılabilir. Parantez içinde Murdoch, Peel ve Ross 1990. Birleşik Devletler'de problem düzeyde içki içmenin toplam maliyeti, işe geç gelmekten sağlık sorununa dek 1990 yılında 125 milyar dolardan daha fazla olarak tahmin edilmektedir. Yıkılan yaşamlar ve toplumsal kayıplar yönünden maliyeti ise ölçülemeyecek kadar yüksektir. Alkolün kısa süreli etkileri. Alkol yutulduktan ve mideye ulaştıktan sonra enzimler yoluyla metabolize edilmeye başlar. Çoğu ince bağırsaklara geçer ve buradan kana karışır. Daha sonra öncelikle saatte 100 derecelik, %50 alkol, 1 ons, 28.3 mililitre viskiyi metabolize edebilen karaciğer tarafından yakılır. Bu miktardan fazla olan kısmı ise kan dolaşımında kalır. Alkolün emilimi çok çabuk, ancak dışarıya atılımı daima çok yavaştır. Alkolün etkileri kandaki alkol yoğunluğunun miktarına göre değişir. Kandaki alkol yoğunluğu ise belli bir zaman dilimi içerisinde içilen alkol miktarına, alkolü midede tutacak ve emilimini geciktirecek yemeğin olup olmamasına, kişinin beden ağırlığına ve karaciğerinin etkinliğine bağlıdır. 2 ons alkol, yeni yemek yemiş 80 kilo ağırlığındaki bir adam ve midesi boş olan 50 kilo ağırlığındaki bir kadın üzerinde farklı etkiler gösterecektir. Birçok toplumda içki içmek kabul gören bir davranış olduğu için alkol nadiren onu içenler tarafından bir ilaç madde olarak görülür. Fakat bu bir ilaçtır ve çift fazlı etkisi vardır. Alkolün ilk etkisi uyarıcıdır, stimulan. Kişi kendini daha sosyal ve iyi hisseder ve kandaki alkol düzeyi arttıkça bu duygu da artar. Fakat kandaki alkol düzeyi en üst seviyeye ulaştıktan ve düşmeye başladıktan sonra alkol bastırıcı, depresan etki yapar ve kişinin olumsuz duygu durumunda artış olabilir. Fazla miktarda alkol, karmaşık düşünce süreçlerine yol açar, motor koordinasyon, denge, konuşma ve görme bozulur. Bazı kişiler çökkün ve içine kapanık olurlar. Alkol ağrıyı azaltabilir ve yüksek dozlarda yatışma, sedasyon ve uykuya yol açar. Alkol etkilerini beyindeki sinir sistemleriyle etkileşim içinde ortaya çıkarır. Gerilim azaltma yeteneğinden sorumlu olabilen GABA alıcılarını reseptör uyarır. Parantez içinde GABA başlıca yasaklayıcı sinir iletilerinden biridir. Valium gibi benzodiazepinler GABA alıcılar üzerinde alkolünkine benzer bir etkiye sahiptir. Alkol ayrıca serotonin ve dopamin düzeylerini de artırır ve bu etkiler onun güçlü bir pekiştirici olarak hizmet etme kapasitesinin kaynağını oluşturabilir. Son olarak alkol glutamat alıcılarını da yasaklar ki inhibisyon, bu da konuşurken heceleri karıştırma ve bellek kaybı gibi alkol zehirlenmesinin bilişsel sonuçlarının nedeni olabilir. Parantez içinde US Public Health Service 1994. Alkolün etkilerine ilişkin pek çok inanç vardır. Kaygıyı azalttığı, sosyalliği artırdığı, gerginliği azalttığı ve benzeri düşünülür. Fakat az miktarda alınan alkolün kısa süreli etkileri, bedendeki kimyasal etkileri kadar kişinin bu etkilere ilişkin bireysel beklentilerine de bağlıdır. Örneğin, alkolün saldırganlığı ve cinsel tepkileri artırdığına inanılır. Fakat araştırmalar, bu tepkilerin artmasında alkolün değil, içen kişinin alkolün etkilerine ilişkin inançlarının etken olduğunu göstermiştir. Bu noktaları gösteren araştırmalarda kişiye alkol içtiği söylenir fakat gerçekte tadı alkole benzeyen ama alkol içermeyen bir içecek verilir. Sonuçta bireyler daha saldırgan olurlar. Parantez içinde Lang ve arkadaşları 1975 ve cinsel uyarımlarının arttığını bildirirler. Parantez içerisinde Wilson ve Lawson 1976. Gerçekten alkol alan deneklerde alkol fizyolojik olarak daha az tepkiye neden olsa da cinsel uyarılmalarının arttığını söylemişlerdir. Parantez içinde Farkas ve Wilson 1976. Burada da yine bilişlerin davranış üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Maddelerin etkileri hakkındaki inançların onların kötüye kullanımı ile önemli derecede ilişkili olduğunu daha sonra göreceğiz.